Ayrım 31.
Şefimizin ölümü bölgemiz için yeterince kötü değilmiş gibi aynı yıl daha sonra ülke bir kıtlıkla daha karşılaştı. İnsanların yeşermekte olan umutlarına rağmen tekrar patlak verdi. Mayıs 2004'te sevilmeyen devlet liderimiz Başkan Mulozi nihayet koltuğundan çekildi ve yeni seçimlere fırsat tanıdı. Malaviler yeni başkan olarak Bingu wa Mutharika'yı seçtiler. Mutharika, Birleşik Devletler'de ekonomi eğitimi almış, Birleşmiş Milletler'de de yüksek pozisyonlarda bulunmuş saygın bir adamdı. Görevine başlarken Malawi'de her şeyin değişeceğini söyledi ve yaptığı ilk şeylerden biri biz çiftçilere ulaşmak oldu. Yaklaşan Ekim sonunda devlet gübre yardımı yapmaya başladı. Bu, ailemin 3 yıldır ilk kez gübre alabileceği anlamına geliyordu. Gübre kuponlarını çuval başına fiyatı 4000 kaşadan 950'ye indirmişti ve her aileye 4 kupon verilmişti. Ancak hali hazırda var olan yozlaşma kültürüne karşı bu planın hiçbir şansı yoktu. Kuponları çiftçilere dağıtmak yerine birçok yerel lider bunları kendilerine topladı ve en çok parayı verenlere sattı. Aralık 2005'te her çiftçi aile 4 kuponunu aldı. Bu ağır çuvalları taşıma işini bölüşmek için babam ve ben ikişer tane alarak devletin Vimbe'de darı ve gübre sattığı Admark kuyruğunda bütün gün bekledik. Babam çuvallarını alıp gitti ama bana sıra geldiğinde yetkililer çoğunu kendi arkadaşlarına vermişti bile. Onlar kapıları kapatırken kuyrukta bekleyen çiftçiler neredeyse isyan edecekti. Neler olduğunu görebilmek için pencereye koştum ve tam yüzümü cama dayayıp içeri baktığımda sırtımda keskin bir acı hissettim. Bir güvenlik görevlisi arkamda duruyor, elindeki su hortumuyla sırtıma vuruyordu. "Çekil git buradan seni küçük maymun!" diye bağırdı, hortumu deli gibi sallayarak. Bir kez kollarıma, sonra birkaç kez daha sırtıma vurdu. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde oradan kaçarken sırtım acıyla kavruluyordu. Yakında duran diğerleri duvar dibinde kalmıştı ve acımasızca dövülüyorlardı. Güvenli bir şekilde oradan uzaklaştıktan sonra yüzüm öfkeden kızardı. Onu öldürmek istiyordum ama adam çok iri yapılı, kaslı ve güçlüydü. Hiç şansım yoktu. "Babam çoktan gittiği için şanslısın," diye bağırdım. Daha sonra 2 çuval daha gübre alabildik ve ekin yapmaya hazırlandık. Önce yağmurlar normaldi. Tohumlarımızı hazırladık ve gübremizi düzgün şekilde yerleştirdik. Ocak ayında tohumlar sürgün vermeye başlamıştı. Böylesine lezzetli yağmur suyu ve gübreyle beslenmekten memnun bir halde uzuyorlardı. Ama tam babamın dizlerine ulaşmışlarken yağmurlar aniden kesildi. Güneş her sabah bütün öfkesiyle yükseliyor, zavallı tohumları kavurarak kurutuyordu. Çok geçmeden yaprakları kuruyup buruştu, kibrit çaksak kolayca tutaşabilirlerdi. "Gelecek yıl sorun yaşayacağız," dedi babam. "Birini daha kaldırabileceğimi sanmıyorum," dedim. Şubat ayında yağmur sadece birkaç kez daha yağdı. Bu ancak ekinlerin birçoğunun sadece ilik üretmesine yeterdi. Ama doğu sezonu geldiğinde kulakların çoğu deformeydi. Hasat korkunç olacaktı. Devlet hemen müdahale sözü verdi ama bu arada insanlar korkmaya ve öfkelenmeye başlamıştı bile. 2002 yılındaki kıtlık döneminde bölgemizdeki insanlar sevilmeyen Mulozi hükümetini suçlamış, öfkelerini darı fazlamızı satan yetkililere kusmuştu. Ama bu kez zalim hava şartlarını kabullenmek yerine büyüyü suçlamaya başladılar ve bu beni suçladıkları anlamına geliyordu. Ülkemizde batıl inançlar hala çok güçlüydü ve haber bültenlerindeki bazı haberler bu korkuları daha da arttırdı. Önceki kıtlık döneminde güney bölgesinde devletin insan kanını çalmak ve uluslararası yardım gruplarına satmak isteyen vampirlerle işbirliği yaptığı yönlerinde söylentiler yayılmıştı. Bir adam taşlanarak öldürülmüş, 3 Katolik rahibi dayak yemişti. Devlet vampirlerle işbirliği yaptığını inkar etmiş ama bu söylentilerin yatışmasını sağlamamıştı. "Hiçbir devlet kendi halkının kanını ememez," demişti Başkan Mulozi o dönemde. "Bu haydutluktur." Bu vampir olayından sonra Doba'da tuhaf bir yaratık ortaya çıkmış ve köylere saldırmaya başlamıştı. Bazıları yaratığın sırtlana benzediğini, diğerleri köpek yüzlü bir aslan olduğunu söylüyordu. 3 kişi ayak altında ezilerek ölmüş, 16'sının kol ve bacakları gövdelerinden koparılmıştı. Saldırılar binlerce insanın evlerinden kaçarak ormanda uyumayı tercih etmesine yol açmış ama bu durum onları yaratığın saldırılarına daha açık hale getirmişti. Polis bütün gece süren aramalar başlatmış ve bir akşam yaratığı bir korulukta sıkıştırmışlardı. Ama gazetelere göre polisler tüfekleriyle ateş ettiği her seferinde yaratık 3 ayrı hayvana bölünmüş ve çalılıkların arasında gözden kaybolmuştu. Köylüler sonra Sing Anga'yı ziyaret etmişlerdi. O da güçlü bir iksir yaparak ağaçlara doğru fırlatmıştı. Ertesi sabah yaratığın leşini yolda bulmuşlardı. Cesedi bir köpekten daha büyük değildi. Yaşlılar leşi yakmak istemiş ama ateş onu yakamamıştı. Köylüler evlerine dönmüşlerdi. Ancak tam herkes güvende olduğunu düşünürken ikinci bir yaratık saldırıp öldürmeye başlamış ve binlerce insanı yine ormana göndermişti. Daha sonraları ise yaratığın büyü ürünü olduğuna karar verilmişti. Doba yakınlarındaki bir tüccar güçlü bir büyücüden gök gürültüsü ve şimşek satın almış ama parasını ödemeyi reddetmişti. Bunu misilleme olarak büyücü yaratığı ailenin üzerine göndermişti. Saldırıya uğrayıp ölenlerin hepsi tüccarın akrabalarıydı. Doba'daki tuhaf yaratık olayından sonra Malawi'deki birçok kişinin geceleri mahrem organlarını kaybettiği, sabahları kanlı çarşaflar içinde uyandığı haberi yayıldı. Barlarda içki içen adamlar en kolay hedeflerdi. Karanlıkta sarhoş bir halde evlerine giderlerken kötü bir yaratık, belki bir grup cadı çocuk, onları bir ağacın arkasına çekiyor ve bıçakla organlarını kesiyordu. Daha sonraları kurbanların çoğunun bakir olduğu, organlarının büyücülere, şeytana tapanlara ve güçlü iş adamlarına satıldığı açıklandı. Bu öylesine endişe verici bir hal aldı ki, muhalefet lideri saygıdeğer John Tembo, parlamentoda soruna eğilerek şöyle bir şey söyledi. İnsanların mahrem organlarının satışı kabul edilemez. Özellikle de kendinizinki yerinde kalırken. Bu batıl inanç dalgası ve korku çok geçmeden Wimbe'ye ulaştı. İnsanlar bazı büyücülerin pazar yerine yakın oturduğunu ve büyüleri için çocukları kullandığını söylüyordu. Bir gece büyücüler çocuklara iyi bir Hristiyan olduğu bilinen yaşlı bir adama saldırmalarını söylemişlerdi. Yaşlı adam uyurken çocuklar onun başını büyüyle koparmış ve top olarak kullanarak futbol oynamışlardı. Bu biz uyurken sık sık olur. Büyücü çocuklar biz farkında olmadan başlarımızı alır ve sabah olmadan geri getirir. Bu ciddi bir sorundur. Bu futbol maçı sıradan bir karşılaşma değil. Zambiya'da şeytanın bütün çocukları arasında büyük bir turnuvaydı. Ölül kupasının içi Noel'de yenecek insan etiyle doluydu. Malawi takımı Tanzanya'nın genç büyücüleriyle karşılaşmıştı. Ama oyun devam ederken ve seyirciler tezahürat yaparken korkunç bir şey olmuştu. Top patlamıştı. Bu olduğunda kafa geri getirilemiyordu. Dolayısıyla yaşlı adam da ölmüştü. Yeni bir kafa getirildikten sonra oyun devam etmiş ama Malawili çocuklardan biri 18. metreden elleriyle topa dokununca penaltı atışı verilmiş. Tanzanyalılar maçı 1-0 kazanmıştı. Büyücü uçağıyla Wimbe'ye dönerlerken diğer çocuklar bu çocukla alay edip onu lanetlemişlerdi. "Neden topa dokundun?" diye bağırmışlardı. "Biz kazanacaktık." Diğer büyücüler çocuğu büyüleriyle feci şekilde dövmüştü, ödül eti alamadıkları için çok öfkelilerdi. Çocuğun büyük babası komşu köyde geleneksel bir şefti ve büyücüler çocuğa bir seçenek sunmuşlardı. "Bu gece büyük babanı öldürüp etini bize getireceksin, yoksa onun yerine seni yeriz." Çocuk o kadar feci dayak yemişti ki ertesi sabah uyandığında kıpırdayamayacak kadar bitkindi. Babası onu yataktan kaldırmaya geldiğinde çocuk her şeyi itiraf etti. Turnuvayı, yaşlı adamın patlayan kafasını ve diğer büyücülerin tehditlerini anlattı. "Köyde yaşlı bir adam öldü," dedi. "Onu öldürenler de biziz. Şimdi büyük babamı öldürmemi istiyorlar." Anne ve babası öfkelenerek olayı köyün şefi olan büyük babaya bildirdiler. Çocuk onlara kendisini ve diğer çocukları çalıştıran büyücünün ismini verince büyücünün evine bir grup gönderildi. Adam sopalarla dövüldü ve kaçarak canını zor kurtardı. Çocuğun annesiyle babası konuyu Wimbe şefine bildirdiler. Tahtı Gilbert'ın kuzeni devralmıştı. Şef olayı soruşturdu ve 3 kişiyi tutukladı. Bu büyücüler geleneksel mahkemede yargılanarak büyük miktarda para cezasına çarptırıldı. Ne yazık ki ülkemizin anayasasında bizi büyücülükten koruyan maddeler yok. Kanıtlaması çok zor olduğu için yetkililer soruşturmalarını çok sınırlı tutuyor. Bir büyücüyü çocuk haklarını çiğnemekten tutuklayabilirler ama asla adam kaçırma veya cinayetten tutuklayamazlar. Bunun bir gün değişeceğini umuyoruz. Sonuçta bu olaylar sadece kötü güçlerle ilgili inanç ve korkuları güçlendirmişti. Dolayısıyla 2006 yılında darı ekinleri büyümediğinde ve kıtlık olasılığı baş gösterdiğinde insanlar büyüyü suçlamaya başladı. Mart ayında bir öğleden sonra tarlalar güneşten kururken uzakta muazzam fırtına bulutları toplanmaya başladı. "Bakın, bulutlar toplanıyor," dedi insanlar. "Bugün yağmur yağacak." "Evet, nihayet kurtulduk." Haftalar boyunca yağmur yağmamıştı. Bu yüzden kara yağmur bulutlarını görmek kutlanacak bir şeydi. Ama bu bulutlar başımızın üzerinden geçtiği sırada güçlü bir rüzgar esmeye başladı. Kırmızı toprağı havalandırıp gözlerimize ve ağızlarımıza doldururken, tarlaları ve diğer her yeri kavuran küçük kasırgalar oluştu. Bu rüzgar yavaş yavaş bulutları dağıttı. Gökyüzünde kavurucu güneşten başka bir şey kalmayınca birkaç kişi evime geldi ve yel değirmenimi işaret etti. Bıçaklar o kadar hızlı dönüyordu ki kule temelinden sallanıyordu. "Bakın, bu dev pervane bulutları dağıttı. Çocuğun makinesi yağmurumuzu kovalıyor. Bu makine kötü. Bu bir makine değil, bir büyücü kulesi. Bu çocuk büyücüleri çağırıyor." "Durun," diye bağırdım. "Kıtlık sadece burayı değil, bütün ülkeyi sardı. Bunun nedeni elektrik rüzgarı değil." "Ama kendi gözlerimize gördük," dediler. Bu insanların büyük bir güruh olarak toplanıp yel değirmenimi yıkmalarından veya daha kötüsünü yapmalarından korkuyordum. Sonraki hafta ortalıkta pek görünmedim ve evden çıkmadım. Daha fazla şüphe uyandırmamaları için bıçakları bile durdurdum. Pazar yerinde insanlar Gilbert'e yaklaşıyordu. "Sen bize gerçeği söyleyebilirsin," dedi tüccarlardan biri. "Çocuk gerçekten büyücü mü? Bu elektrik rüzgarı ile ilgili söylediği şeyler doğru mu?" "Büyücü filan değil," dedi Gilbert. "O bir yel değirmeni. Bilimsel bir makine. Yapmasına ben de yardım ettim." "Emin misin?" "Elbette eminim. İsterseniz gidip kendiniz bakın." Birçoğu yel değirmenimin aslında ne için yapıldığını biliyordu. Çoğu sıraya girip cep telefonunu bile şarj ettirmişti ama beni suçlamak, yaklaşan kıtlıkla ilgili korkularını aşmalarına yardımcı olmuştu. Neyse ki kısa süre sonra devlet duruma müdahale etti ve pazara tonlarca darı sundu. Birkaç ay sonra bazı yardım kurumlarının geldiğini, çok yardımcı olduğunu söyledi. Böylece kimse aç kalmadı ya da ölmedi. Bir felaket önlenmişti ama yine de halkımızın böylesine geri kafalı olması beni gerçekten hayal kırıklığına uğratmış ve öfkelendirmişti. Ne yazık ki Malawi'deki başka bir büyük trajedi içinde günah keçisi yine büyü seçilmişti. HIV ve AIDS'in yayılması. Bu dönemde Malawililerin %20'si hastalanmıştı ve her yıl binlercesi ölüyordu. Sadece 10 binlerce öğretmenimizi öldürmekle ve öğrencilerimizin eğitim hayatını olumsuz etkilemekle kalmamış, Aynı zamanda 2008 yılına gelindiğinde AIDS yüzünden birçok ulusal sanatçımız, müzisyenimiz de ülkemizin en değerli gurur kaynakları arasından silinmişti. İnsanların AIDS'ten ölmesinin nedeni inatçılık ve eğitimsizlikti. Yıllar boyunca inançları yüzünden köylülerimizin HIV tedavisi sunan klinikleri olamadı. İnsanlara cinsel ilişki sırasında nasıl korunacakları öğretilmemişti. Hastalandıklarında da birçoğu bunu inkar ediyordu. Diğerleri HIV semptomlarını daha ilk başta tanıyan büyücüleri ziyaret ediyordu ama bu insanlar da hastalarına "Haklısın kardeşim, büyülenmişsin. Neyse ki ben seni iyileştirebilirim." diyordu. Bu büyücüler aynı zamanda tıbbi müdahale gerektiren başka ciddi hastalıkları da iyileştirebildiklerini iddia ediyorlardı ki bu da ülkemizde birçok gereksiz ölüme yol açıyordu. En önemlilerinden biri ishaldir. Kişi büyücüye giderek midesindeki ciddi sancılardan şikayet eder. "Ah, sorunun ne olduğunu biliyorum," der büyücü. "Nedeni salyangoz." "Salyangoz mu?" "Kesinlikle eminim." "Bağırsaklarındaki hareketi hissediyor musun?" "Elbette, acım korkunç." "Nedeni salyangoz. Onu hemen çıkarmalıyız." "O zaman acele et, canım çok yanıyor." Büyücü bunun üzerine otlar, kökler, tozlar ve kemiklerle dolu torbasına eğilir ve bir elektrik ampulü çıkarır. "Gömleğini kaldır." Büyücü elektrik ampulünü herhangi bir şeye takmadan, sadece kendisinin görebileceği bir şeyi ararmış gibi yaparak yavaşça kişinin karnının üzerinde gezdirmeye başlar. "İşte burada. Salyangozun hareketini görebiliyor musun? Ha? Antenlerini oynattığını göremiyor musun? Bu neden bu kadar acı çektiğini açıklıyor." "Ah evet, sanırım görebiliyorum. Evet, işte orada." Büyücü yine ellerini torbasına sokar. Bu kez kurutulmuş bir tomar kök çıkarıp bir su kavanozuna daldırır. Birkaç dakika sonra bu büyülü iksiri kişinin karnına serper. Bu suya değdiği anda salyangoz ölüp dışarı çıkacak. Birkaç dakika sonra başını kaldırıp kişiye bakar. "Kendini daha iyi hissediyor musun?" "Evet, sanırım salyangoz gitti. Kıpırdadığını hissetmiyorum." "Güzel, borcun 3000 kaşa." AIDS ile ilgili öyle bir inanç vardı ki çoğu kimse bu inanç yüzünden Sing Anga dışında bir tıbbi yardım aramıyordu. Pazar yerinde gördüğünüzde onları incecik vücutlarından, sararıp solmuş saçlarından, gözlerindeki fersizlikten tanırdınız. Bazen onları Kasungo Hastanesi'ne giden bir kamyonetin arkasına doluşmuş halde görür, son görüşünüz olduğunu da bilirdiniz. Bu eğitimsizlik halkın sert alaycılığına ve dışlamalara da yol açmıştı. Çocuklar sık sık yollarda zayıf, ince görünen ve "Vakashilombo, virüs kapmış kişi" belirtileri gösteren birini görürler ve taciz ederlerdi. "Şu AIDS'li Vakashilombo'ya bakın," diye bağırıyorlardı. "Ölecek, bayım, mezarını hazırlasan iyi edersin." Bir gün öğleden sonra pazar yerinde baba oynarken Wimbe Kliniğinden gelen bir sağlık grubu biz çocuklara yaklaşarak sohbete başladı. İnsanları teste teşvik edecek bir gençlik kulübü kurmakta olduklarını söylediler. "Siz de bize katılıp toplum duyarlılığının artmasına katkıda bulunmaya ne dersiniz?" diye sordular. "Gerçekleri yaymak için yardıma ihtiyacımız var." O gün Wimbe Gençlik Dostu Sağlık Hizmetleri Kulübü doğdu ve en sevdiğim faaliyetlerden biri haline geldi. Her pazartesi toplanıyor, HIV'in önlenmesi, tedavisi ve konu hakkında başkalarına nasıl yaklaşacağımızla ilgili bilgiler ediniyorduk. Sınıf bizim yaşımızda çocuklarla doluydu. Çoğu ekonomik nedenlerle okulu bırakmıştı. Geoffrey ve Gilbert de kulübe üye olmuştu. Bir şeyler öğrenip başkalarıyla zaman geçirebileceğim, şakalaşıp sohbet edebileceğim, sınıfa benzer bir ortamda bulunmaktan dolayı çok mutluydum. Yel değirmeni ve hurdalıkta olduğu gibi böyle bir ortam kafamdaki okulun yerini almış, Odağımı korumamı sağlamıştı. Her şeyimi kulübeme harcıyordum. Klinikteki doktorlar hevesimizden o kadar etkilenmişti ki insanları test yaptırmaya ikna etmeye yardımcı olacak bir oyun yazmamızı istediler. Günlerce kafa yorup kağıt üzerinde çalışmaktan çok zihnimde oluşturarak harika bir oyun yazdım. Moneked ve Apusitsa, yani kitabı kapağına bakarak yargılama. Oyun 2 hafta sonra pazar yerinde sergilendi. Gilbert ve ben etrafa gösteriyi duyuran afişler astık. Hatta yeni şefimizden, Gilbert'in kuzeninden, kalabalığı çekmek için birkaç gule vamkulu çağırmasını bile istedik. Oyunun oynanacağı sabah, aktörler grubu olarak toplandık ve pazar yerinde çığırtkanlık yaparak yürüdük. Gelin, hepiniz gelin, Heave dramını görün, Gule Vamkulu'nun akrobasi gösterini izleyin. Pazar yerinin ortasında durduk ve çok geçmeden etrafımıza 500 kişi toplandı. Tüccarların bile birçoğu gösteriyi izlemek için dükkanını kapadı. Oyun, başkent Lilongwe'de yaşayan evli bir çiftle ilgiliydi. Arkadaşlarım Christopher ve Messi oynuyordu. Koca, eşini darı yetiştirmesi için köye gönderiyordu. Bildiğiniz gibi köylerde hayat çok sıkıntılı olabilir. İnsanlar açtır, iş zordur ve güneş çok yakıcıdır. Bu tür bir çiftlik yaşamına alışkın olmayan kadın çok fazla kilo verir. Eve döndüğünde kocası öfkelenir. "Neden bu kadar zayıfladın sen?" diye çıkışır. "Köy yaşamı zor," der kadın. "Yalan söylüyorsun. Bence başka erkeklerle yattın ve AIDS kaptın." Karısının haberi yoktur ama kocası onun yokluğunda her gecesini 47. bölgedeki barlarda geçirmiş ve çok sayıda fahişe ile birlikte olmuştur. Karısı kocasına kendisini ifade etmeye çalışır ve suçlamaları reddeder. Ama kocası onun söylediklerine inanmaz. "Köye geri dön," der. "Başkalarıyla yatmak istiyorsan git bunu yap, defol evimden." Neyse ki bir arkadaşı tam zamanında gelir ve onları kavga ederken bulur. Bu da benim rolümdü. "Bir dakika, kardeşim, sorun nedir?" diye sorar. "Bu kadını darı yetiştirmesi için köye gönderdim. Ama baksana ne kadar zayıflamış. Köyde hayatın zor olduğunu ve çok fazla yiyecek bulamadığını söylüyor. Ama AIDS kapmış bence. Bu yüzden artık onunla yaşamak istemiyorum." "Kardeşim, sadece dışarıdan bakarak birinin AIDS'li olup olmadığını bilemezsin," der arkadaşı. "Zayıflamasının nedeni açlık, tüberküloz veya daha birçok şey olabilir. Bunu kesin olarak öğrenmenin tek yolu yerel gönüllü danışmanlık ve test merkezinde test yaptırmaktır." "Pekala," der adam. "Oraya gideceğiz ve bu kadının AIDS'li olduğunu hepinize kanıtlayacağım." Adam çok iri yarı ve güçlü olduğu için 47. bölgedeki fahişlerin ona zarar veremeyeceğini düşünmüştür. Ama merkezde test yaptırdıktan sonra doktor, yani Gilbert, kocaya sonucunun HIV pozitif olduğunu, karısındaysa virüs bulunmadığını söyler. "Beni kandırıyorsunuz," diye bağırır adam doktora. "Bu doğru olamaz." "Size yalan söylemiyorum," der doktor. "Ama endişelenmeyin. Bu son demek değil. Birkaç basit kurala uyarsanız hayatınızı güzelce yaşamaya devam edebilirsiniz." Kadın korkar. "Seninle yaşamam artık mümkün değil. Sen haklısın kocacığım. Senden ayrılmalıyım." "Saçmalamayın," der doktor. "Birlikte yaşamanıza devam edebilirsiniz. Sadece dikkatli olun ve korunma önlemleri alın." Karısı çok rahatlar ve kocasına sarılır. "Seni çok seviyorum," der. "Ölüm bizi ayırana kadar da seninle kalacağım." Oyun bittiğinde seyirciler tezahürat yapıyor, alkışlıyor, ıslık çalıyor ve havaya kağıtlar atıyordu. Oyuncular sahneden çekildikten sonra Gule Vamkulu çarpıcı bir finale kapanışı yaptı. Küçük oyunumuzun bir sürü insanı hemen test yaptırmaya ikna ettiğini söyleyemem ama tutumların değişmesine yardımcı olduğuna eminim. Bugün devlet programları ve yeni merkezlerle daha fazla insan eğitiliyor, test yaptırıyor. AIDS artık eskisi gibi bir tabu olmaktan çıktı. Büyücüler bile bilimi ve tıbbı kendi büyülerinin önüne geçirerek hastalarını kliniklere gönderiyorlar. Bir mucit ve eylemci olarak popülerliğim çok geçmeden başka fırsatları da çekti. Oyundan bir süre sonra Wimbe İlkokulu'ndaki öğretmenlerden biri, öğrenciler için bir bilim kulübü başlatmakla ilgilenip ilgilenmeyeceğimi sordu. Yel değirmenim onu etkilemişti ve kampüste de bir tane yapmamı istiyordu. "Öğrenciler sana hayranlık duyuyor," dedi. "Bilimdeki yeteneğin beyinlerini kesinlikle zorlayacaktır." "Tabii," dedim, "yaparım." Okulda yaptığım yel değirmeni ilk radyo deneyimde olduğu gibi küçüktü. Bıçakları metal bir darı kovasından yapılmış, jeneratör olarak da bir radyo motoru kullanılmıştı. Onu bir okaliptüs sırığına taktım ve onardığım iki pilli eski bir Panasonic radyoya tellerini bağladım. Bunu bir sabah bütün çocukların korulukta top oynamasından yararlanarak yapmıştım. Ben çalışırken kalabalık izlemek için toplandı. Telleri bağladığımda okul bahçesinde güçlü bir müzik yankılandı. "Sessiz olun, dinlemek istiyorum," diye bağırıyorlardı. "İtmesene be, bırakın da göreyim." Yel değirmeni sadece öğrencilerin müzik ve haber dinlemesini sağlamakla kalmamıştı. Aynı zamanda anne ve babalarının cep telefonlarını da şarj edebiliyorlardı. Her pazartesi onlara bilimin temellerini anlatıyor, yeniliklerin önemini açıklıyordum. Kitaplarımda gördüğüm kase ve ip deneyiyle telefonun nasıl çalıştığını anlamalarına yardım ediyordum. Basit hurda malzemeler kullanarak her şeyi nasıl yaptığımı onlara adım adım gösteriyor ve kendi başlarına bir şeyler inşa etmek için ilham bulmalarını umuyordum. Komşularıma yel değirmeni yapmayı öğretebiliyorsam diye düşünüyordum, birlikte başka neler yapabiliriz? Bilimde yaratır ve yenilikler yaparız diyordum. Yaşamımızı kolaylaştıracak yeni şeyler yaparız. Hepimiz bir şey inşa edip işe yaramasını sağlayabilirsek birlikte Malawi'yi de değiştirebiliriz. Daha sonraları bazı öğrencilerin okuldaki yel değirmeninden çok etkilenerek eve döndüklerinde kendileri için oyuncak yel değirmenleri yaptığını öğrendim. O resimlerini gördüğüm yel değirmenleri gerçek olsa ve her evin, pazar yerindeki her dükkanın tepesinde kendine ait elektrik üreten bir makine bulunsa, hayatımızın nasıl olabileceğini hayal etmeye başlamıştım. Geceleri bütün vadi yıldızlı bir gökyüzü gibi parlardı. Halkıma elektriği getirmek, artık bir deli saçması bir görünmekten giderek sıyrılıyor, somut bir gerçeklik halini alıyordu.